Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medya Okur Yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimiz bizlerle. Hoş geldiniz Lütfü abi.
Hoş bulduk İbrahim'cim, hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, Medya Okur Yazarlığı programında Altınoluk gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız bu hafta. Yine her hafta olduğu gibi. Ama öncelikle Lütfü abi, nasıl bir hafta geçirdik gündem açısından size soralım.
Şöyle aslında hani enseyi karartıp başını kuma gömenler için bir hafta geçti gitti. Ama böyle sürekli bir şeyler arayanlar için her zaman ortada bir haber var. Her zaman bir efendim tartışılacak konular var. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan.
Diyelim. Amerikan seçimleriyle ilgili başlayalım. Yani artık Amerikan seçimleri tabii artık tarih oldu. Üzerinden çok çok çok çok gelişmeler gördük. Hep birlikte ve Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı. 4 yıllık görevlerine başladılar. Ne oldu şimdi, ne olacak aslında? Yani ne olduğu bir tarafa bırakalım. Bundan sonra ne olacak? Amerika yeni bir Amerika mı olacak? Trump'ın da bir cümlesi var veda konuşmasında, onu da size sormak istiyorum özellikle. Yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan gurur duyuyorum dedi Trump. Tabii son dönemi çok sert muhalefetle geçti Trump'ın. Hem devlet kademesinden, hem ordudan, hem sosyal medya devleriyle yaptığı tartışmalar. Sözü size bırakalım.
Estağfurullah. Şimdi bu aslında Biden'ın dönemi bir restorasyon dönemi olacak. Yani Trump'ın bugüne kadar efendim bırakmış olduğu tırnak içindeki enkaz. Şimdi Trump her ne kadar işte ekonomi şuraya uçtu, buraya uçtu dese de bir tarafından ekonomiyle ilgili tespitleri de doğru. Hele hele pandemi olmasaydı gerçekten çok ciddi belki oy farkıyla alacaktı ikinci dönemi. Dolayısıyla demokratların böyle bir şansı da olmayacaktı ama biraz pandemi, biraz efendim belki Trump'a yönelik ne olacak acaba, nereye götürüyor tarzındaki şüpheler. Özellikle de o genç seçmenin ikna edilmesi Instagram yoluyla demokratları tekrar iktidar ortağı yaptı 4 sene sonra. Şimdi burada bundan sonra ne olacağını biliyoruz. Hangi anlamda biliyoruz? Yani Amerika neyse uluslararası anlamda. Hani bu Trump diyor ya işte asker ilk defa göndermedim, hatta çektim asker diye. Bundan sonraki süreçlerde yine etrafa demokrasi ihraç eden bir Amerika imajıyla karşılaşabiliriz. Yine Orta Doğu'ya müdahil, yine birçok ülkede o Pentagon'un çıkarları çerçevesinde ya da silah sektörünün çıkarları çerçevesinde faaliyet gösteren bir Amerika ile karşı karşıya kalacağız. Ne olacağı merak edilen aslında Trump ve taraftarlarının, yani Trump'ın aslında körüklediği, belki 100 yıldır uyuyan bir efendim sessiz çoğunluğun bundan sonra ne yapacağı. Şimdi bunların Trump gibi başlarında hani böyle biraz popülist bir liderle böyle açığa çıkmış olmaları, acaba biraz daha aklı başında, daha entelektüel, daha belki o kurumsal Amerika'ya karşı farklı bir efendim tez ileri sürecek ve dolayısıyla aklı başında seçmeni de ikna edecek bir söylem geliştirebilecekler mi? Bu noktada kimileri buna Trumpizm diyor. Yani Trump'ın olmadığı bir Trumpizmden kastımız işte aslında o yerleşik Amerika'ya, kurumsal Amerika'ya biraz daha muhalif, işte biraz ırkçı, işte siyahlara, Müslümanlara ve diğer azınlıklara biraz daha böyle efendim düşmanca bakan, Amerika'yı işte kendi içinde, kendi ekonomisiyle, kendi vatandaşına yönelik yatırımlarla görmek isteyen bir siyasi damar. Bunun hep böyle bir tezahürleri vardı. Fakat ilk defa böyle popülist bir çizgiye Trump'la kavuşmuş oldular. Bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani Trump başka şekillerde geleceğiz diye bir söz de söyledi. Yani o noktada belki bir hesabı planı da vardır ama bu tür bir alternatif damarı ne kadar temsil edebilir ve geliştirebilir, o noktalarda doğrusu biraz bekleyip görmek gerekecek. Daha ofise gelir gelmez Biden'ın 17 tane birden kararnameyle Trump'ın birçok yaptığı işi, hani tabiri caizse yüz geri etmesi, aradaki aslında mücadelenin ne kadar da böyle net olduğunu da gösteriyor. İşte o Müslüman bazı ülkelere konulan giriş yasağını mesela kaldırdı hemen başlar başlamaz.
Tabii şimdi dış politika ile ilgili bir açıklaması var Biden'ın. ittifaklarımızı onaracak ve dünya ile yeniden angaje olacağız diyor. Herhalde bu Trump'ın bu içe dönük, yani biraz daha tırnak içerisinde hizmet siyaseti, Amerikan ekonomisini düzeltmesi, bir takım altyapı yatırımlarını öncelemesi, illa Amerika Amerika deyip hani dışarıyla olan bağlantısını kesmesi herhalde Biden kanadında ilk gündem maddelerinden biri olacak. Yani bu dünya ile yeniden angaje olması meselesi.
Evet.
Ben sizin fikrinizi sorayım. Yani Trump gerçekten Amerika'yı içe mi kapadı?
Şöyle, aslında bu Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasındaki temel farktır. Yani Cumhuriyetçiler küçük bir devlet isterler. Müteşebbisliği, serbest piyasayı daha çok böyle geliştirilmesini. Dolayısıyla işte efendim devletin çok böyle o piyasanın önünde bir engel olmamasını arzu ederler. Demokratlar da aksine işte sosyal devleti daha çok önemserler. İşte mesela Medicare diye bir temel sağlık hizmetleri tasarısı vardı. Mesela bunu Obama uzun yıllar uğraştı geçirmek için. Yani bugün gerçekten Amerika'da ortalama bir insanın sağlık sigortasına ödediği paranın haddi hesabı yoktur. Yani bu normalde Türkiye'de işte asgari ücret şudur. Efendim şunu, hani simit çay hesabı yapılır ya Türkiye'de. Orada sağlıkla ilgili neredeyse maaşınız kadar veya ona yakın bir miktarı ödemek zorundasınız. Belli bazı sigortalara bu parayı yatırmak zorundasınız. Büyük bir efendim orada ilaç endüstrisini, işte o Ar-Ge'leri, işte bir takım yeni harcamalar hep siz finanse edersiniz bakıldığı zaman. Şimdi buradan devleti bu işlere müdahil edelim, devlet biraz bunlara destek versin diyenler demokratlardır. Cumhuriyetçiler hayır, adam şeyse, ödeyemiyorsa ölsün. Yani bu zihniyettedirler. Şimdi bunların dış politikaya yönelik bakışı da cumhuriyetçiler, yani biz kendi paramızı kendimiz yiyelim, niye dışarılarda bu tür efendim yatırımlar yapıyoruz veya işte orduyu asker gönderiyoruz tarzında biraz daha hani ulusalcı bir çizgidir. Demokratların ise yani Amerika bir ideali var, bir efendim özgürlükler ülkesi, dünyanın herhangi bir yerindeki bir efendim böyle insan hakları ihlaline biz gözümüzü kapatamayız, dolayısıyla müdahale etmemiz lazım tarzında. Yani Biden'ın o demeci aslında Amerika'yı klasik Amerika yapacağız biz dışarıdaki tarzıyla, tavrıyla anlamına geliyor yani. Dolayısıyla bizimle ilgili de görüşmelerde veya işte ilişkilerde biraz daha hani o bildiğimiz tırnak içinde klasik Amerika'yı bundan sonra görmeyi umabiliriz. Mesela McGurk'u hemen atadı biliyorsunuz. Özellikle bu Suriye'de tırların gelişiyle gidişiyle ilgili bütün o işleri koordine eden.
YPG ile evet, bütün ilişkiyi yürüten
yani
isim.
Direkt o şimdi Orta Doğu ile ilgili politikalarda o söz sahibi olacak ki. Yani o gün o anlamda Türkiye'de belki
daha şahin bir duruş.
Evet, günler bekliyor, evet.
Evet, görebiliriz. Tabii Dışişleri Bakanı adayı, Biden kabinesinin Dışişleri Bakanı adayına da Türkiye ile ilgili bir soru sorulmuş. Türkiye için sözde müttefik ifadesini kullanıyor Dışişleri Bakanı adayı. Diyor ki bizim sözde stratejik müttefikimizin en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil diyor.
Orada bir şey daha söylemek lazım. Amerika'da FETÖ öyle veya böyle etkili bir lobiye sahip. Özellikle entelektüel nezdinde ve demokratlara yakınlar. Dolayısıyla mevcut yeni gelen kadroyla çok daha yakın ilişkileri olabileceğini söyleyebiliriz. Bunda özellikle seçim kampanyasında yaptıkları bağışlarla, özellikle Yahudiler gibi belli bazı insanları böyle kontra hani şey yaparak, yani markajı alarak başarmışlardır. Dolayısıyla yeni siyasette onların böyle tezlerinin dillendirilebileceğini de umabiliriz.
Tabii
yani noktada bir hani bu şey yapmak, bunun böyle olmayacağını söylemek mümkün değil ya. Yani. Böyle
tabii
olacak.
Çok
yani.
Uzun zamandan beri tabii lobi faaliyetleri Amerika'da tabii etkin bir şekilde devam ediyor terör örgütünün. Burada tabii bu lobi faaliyetleri birlikte bu düşünce kuruluşları da çok etkili değil mi Lütfü abi?
Tabii zaten biraz hani ne diyeyim, FETÖ başından beri sahibinin sesi olarak hep oralara göre zaten kurgulanmıştı Türkiye'de de. Yani sonuçta Türkiye'deki hani o
toplantılar,
biraderler hani o işi yapamadılar. Hani bizim çocuklar bu işi başardılar diyordu ya 1980 ihtilalinde. Bu seferki çocuklar başaramadılar. Fakat çocuklar her yerde aynı şekilde çalışıyorlar yani. Önce bir sivil toplum kuruluşu kuruyorlar. Bir takım toplantılar yapıyorlar. Kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Daha sonra işte efendim sızıyorlar hep bir yerlere. Özellikle devlet dairelerine, kamuya hep bir entelektüel faaliyet yani. Ama halkın sillesine çarpınca da tuz buz oluyorlar. O anlamda Amerika'daki demokrat hareket de biraz öyledir. Yani böyle biraz daha entelektüel, daha böyle efendim elitist, işte think tank kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarıyla, işte bir takım böyle nasıl diyelim projelerle, hani dizayn etmeyle, sosyal mühendislikle çok iyi uğraşırlar. Bunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla böyle bir Türkiye üzerine yine sosyal mühendislik projelerini dillendireceklerini ve bunu da işte yanlarındaki işte Türkiye'den kovulmuş olan o çömezleri vasıtasıyla yapabileceklerini bundan sonra bekleyebiliriz.
Evet, Amerikan seçimlerini belki yeniden konuşuruz ama biraz da WhatsApp'ı konuşalım dilerseniz lütfen abi. Geçtiğimiz haftanın programımızı baştan sona neredeyse WhatsApp'a ayırmıştık. Tabii bütün dünyanın gündemi buydu. Yeni gizlilik sözleşmesi. WhatsApp bizim programın yayınlanmasından bir gün sonra süreci askıya aldığını, en azından Mayıs ayına kadar.
Bizim program etkili olmadı mı, değil mi?
Yani o tartışılır tabii. Yani Zuckerberg'e bir tweet atıp sorabiliriz ya da Facebook'tan yazabiliriz.
Senin vardır öyle bağlantıların İbrahim'ciğim.
Yani WhatsApp tabii ilk zamanlar biliyorsunuz ilk günlerde cevap vermemişti. Yani hani biz geçmişte neysek bugün de buyuz diye. Fakat tabii tepkiler ve sözleşmeyi işte Mayıs ayına ertelemesi, yeni kullanıcı sözleşmesini, aslında burada bir sıkıntı olduğunu itiraf etmesi gibi. WhatsApp galiba artık hani bütün verilerimizle ilgili o işlemeyi artık aleni bir şekilde yapacak görünüyor. Mayıs'tan sonra yeni bir değişiklik olmazsa tabii Türkiye'de biliyorsunuz son haftaların en kritik konularından bir tanesi de bu sosyal medya yasası çerçevesinde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açması ya da herhangi bir temsilci ataması konusundaki tartışmalardı. Bu hafta yeni bir gelişme daha oldu.
Evet.
LinkedIn ve Facebook'ta Türkiye'ye temsilci atamaya karar verdi son dakikalarda. Eğer atama yapılmasaydı Facebook, Instagram ve LinkedIn'de reklam durdurma cezası alacaktı. Kim reklam durdurma cezası aldı? Twitter. Evet.
Evet.
Twitter tabii kullanıcı güveni veren bir sosyal medya uygulaması. Kullanıcıların bilgilerini herhangi biriyle paylaşmayan, sadece kendilerine bir başvuru yapıldığı zaman içeriği kaldırma yoluna giden, hesabı kısıtlama bir sonraki adım olarak değerlendiriyorlar. Öncelikle içerik, yani sıkıntı olan içerik. Fakat kullanıcı bilgilerini son dakikaya kadar aslında vermeyi tercih etmiyor Twitter. Bu yüzden de daha özgür bulunuyor aslında. Yani bu özgürlüğü çok konuştuk bugüne kadar. Hani Amerikan başkanının hesabını kapatan bir özgürlükten bahsediyoruz. Bu hafta Twitter kendi Twitter hesabından Biden'ın hesabını paylaştı. Beyaz Saray'ın hesabını paylaştı. Takip edin dedi.
Ya aslında bir tarafgirlik var yani.
Görülüyor.
Evet. Şimdi yani bizim de şöyle ilginç bir şey oldu İbrahim'ciğim. Ben araya girmiş oldum ama yani bizim ilgili resmi açıklamalar Twitter hesabından yapılıyor. Twitter'ın bantlar altmasını yapacağımızı Twitter hesabından yapıyoruz.
Evet.
Bu da çok ilginç bir şey yani.
Tabii ki de. Yani adamlar artık böyle bir öyle bir sosyal ağ kurmuşlar ki Lütfü abi.
Evet.
Yani artık orada bulunmamak bir soru işareti oluyor. Yani bugün artık hani kişisel hayatımıza baktığımız zaman, bir iş görüşmesine gittiğimiz zaman arkamızdan hemen Twitter hesabımıza, Facebook hesabımıza bakılıyor. Oradaki içeriklere bakılıyor. Bir kartvizitimiz aslında bizi gösteren bir şey gibi görünüyor.
Evet.
Fakat Twitter reklamı artık alamayacak.
Yani burada ben Twitter'a gelelim ama önce şu WhatsApp'la ilgili bir şey söyleyeyim. WhatsApp'ın malum kurucusu 2017'de 2014'te sattı değil mi? 2014'te mi? Pardon, 2014'te kuruldu.
17'de sattı.
2017'de sattı. 15 milyar dolar gibi büyük bir paraya. Fakat kendisi tabii sattıktan sonra yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Facebook'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Dolayısıyla WhatsApp'la ilgili işlere bakmaya başladı. Yani bir akıllıca bir birleşmenin de zaten mantığı oydu. Yani sonuçta kurucuyu da bir şekilde içeri alırsın. Fakat aldığı günden itibaren bir takım görüş ayrılıkları yaşamaya başladılar. Çünkü Zuckerberg son tahlilde bu yapmış olduğu yatırımın getirisini almak istiyor. Ama başından beri WhatsApp da tamamen böyle bir, hani nasıl söyleyelim, işte o özgürlük tırnak içerisindeki, işte herkesin bir şekilde istediği insanla istediği şekilde mesajlaşmasına imkan sağlayan bir o protokolden çok vazgeçmek istemiyor. Bir ara böyle bir hani çoklu mesajları iş modeli şeklinde yapmaya çalıştılar. O bir tepki geldi. İnsanlar geri, yani orada bir Facebook bir şey sallandı. Şimdi bunu tekrar gündeme getirdiler. Tekrar bir sallandı. Bak yine ikinci defa geri adım attı. Şimdi bu aslında şöyle bir şey getiriyor İbrahim'cim. Hani medya okuryazarlığı açısından durumu değerlendirdiğimiz zaman teknolojinin, ben hep niyeti diye bir şeyden bahsederim. Yani kurucusunun niyeti neyse aslında teknolojik araç ve mecralar da ona göre şekilleniyorlar. Daha sonra onu siz imkanı yok bir yere getiremiyorsunuz. Yani bu çok ilginç bir şey yani. Yani baştan ne için kurduysanız, neyle ilgili bir efendim ona yol ve yöntem biçtiyseniz o daha sonra çok böyle oraya uymuyor. Yani başından beri böyle bir iş modeli olarak tasarlanmamış bir mecra WhatsApp. Bir türlü o Facebook'un baştan beri iş modeli olarak tasarlanmış Facebook'un bir türlü o ekosistemine uymuyor. Şimdi 2017'de WhatsApp'ı sattıktan sonra kurucu Brian Acton Signal diye ayrı bir şey kuruyor. Tamamen STK olarak, bir vakıf olarak yani. Bir sivil toplum kuruluşu, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Signal'i kuruyor. Signal bu son mesela WhatsApp açıklamasından sonra 18 milyon yeni kullanıcı almış dünyada. Hatta bir ara böyle çöktü de hatta. Yani böyle kullanılamaz hale falan da geldi. Bakıldığı zaman da en böyle güvenilir haberleşme aracı olarak duruyor. Fakat WhatsApp'ın her ne kadar hani Signal onun yerini alacak diye sorulsa da şöyle de bir durum var. Başından beri insanlar herhangi bir şeye böyle yönelip de onu kullanmaya başladıkları andan itibaren onun bir kültürü oluşuyor. Başka bir yere de kolay kolay gidemiyorlar.
Tabii.
Ya WhatsApp bu anlamda ciddi bir fan kitlesi oluşturdu. Yani o bir kolaylık, o ve sağladığı kolaylık ve
kullanıcı deneyimi
çok o anlamda önemli bir artısı. Gitmeyecek insanlar öyle kolay kolay, öyle gözüküyor. Ama Signal gibi bir takım alternatif işte mecralarda belki işte Telegram mesela bir yere kadar belki bundan istifade edecekler. Şimdi Twitter'a gelince Twitter'da hakikaten biraz önce bahsettiğim o seçkincilik aslında Twitter'ın kurucusunda da var. Yani o birazcık hani doğru budur, özgürlük böyle bir şeydir, ben buna kesinlikle müdahale ettirmem tarzındaki bir aslında tavır. Şimdi Trump'ta mesela bu bir yere kadardır. Nedir ondaki temel espri, temel felsefe? Pragmatizmdir. Yani faydacıdır. Ya oturursun hani şöyle denmişti Trump ilk geldiği zaman. Ya bu iş adamıdır. Biz hakikaten buna oturur konuşuruz. Türkiye içinde ilişkiler anlamında. Hakikaten de öyledir yani. Trump'la son tahlilde işte onu mesela belli bir sıfırlara ikna edebilirsiniz yani. Böyle bir tarzı var. Pragmatisttir yani. Fırsatçıdır. Faydacıdır. Ama bu biraz daha egalitarian diyorlar. Yani daha seçkinci, daha böyle efendim belli değerleri olan ve bu değerlerin diğer insanlar tarafından da paylaşılmasını arzu eden bir tip. Twitter'ın kurucusu. Nitekim Biden'ı açıkça desteklemesinden, işte efendim Trump'ın hesabını blok etmesinden anlaşılan çok ciddi bir aslında duruşu var. Bu duruşun daha çok böyle bir açıkça bir şeyi, deklarasyonu belki olmadı veya ben duymadım ama Türkiye'de de ofis açmama yönünde aslında aynı duruşun bir tezahürü olarak bu tür bir adım atmıyorlar. Dolayısıyla reklam kısıtlamalarına da muhtemelen çok böyle itibar etmeyecekler. Şöyle düşünüyorlar. Türkiye'de bu işi genellikle Twitter'ı yani bizim gibi seçkin insanlar kullanıyor. Hakikaten bugün Twitter Türkiye'de bir seçim yapsanız %70'le bir belli bir partinin iktidara gelebileceğini çok rahat görürsünüz yani. Evet. %70 oranında yani bu kadar açık ve net bir efendim tercih var Twitter'la ilgili. Dolayısıyla şöyle düşünüyor. Ya bunlar bu tavrı bizden isteyen, gel ofis aç diyen, dolayısıyla vergime tabi ol diyen hükümet. Ben zaten hükümet karşıtı bir efendim kitleye dayanıyorum. Bunlar ne yaparlar ederler? VPN'le veya başka türlü bir takım teknolojilerle beni izlemeye devam ederler. Dolayısıyla böyle bir şeyim yok, mudaram yok tarzında bir efendim tavrı var gibi sanki. Şimdi bir o kaldı, bir de Pinterest kaldı.
Pinterest ve Periscope var. Periscope Twitter zaten.
Evet, yani Pinterest çok da önemli de değil aslında.
Pinterest aslında Türkiye'de çok fazla kullanıcısı var ama daha çok böyle kadın
Instagram
kullanıcı.
Onun yerini aldı biraz. Evet. Yani biraz daha teknik bir şey gibi duruyor. Grafikerlerin kullandığı veya işte efendim daha çok görsel ağırlıklı.
Kısa bir ara verelim Lütfü abi. İkinci bölümde devam edelim. Kıymetli dinleyenler, Medyaokur yazarlığı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden birlikteyiz. Medyaokur yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle bir aradayız. Her hafta olduğu gibi. Lütfü abi tabii araya gitmeden önce dedik ki Twitter, Pinterest ve Periscope artık Türkiye'den reklam alamayacak. Aslında bakıldığında Twitter, Pinterest ve Periscope'da aslında reklam mecrası olarak kullanılan, en az kullanılan mecralar olarak gözüküyor. Hem maliyetleri açısından bakıldığında hem de işlevi açısından bakıldığında reklam meselesi zaten bir adımdı.
Ya olumsuz etkide bulunmayacak bu mecralara.
Yani şu en anlık öyle bir şey gözükmüyor.
Mesela Facebook bunu kaldıramazdı cidden. Yani Facebook'ta ciddi bir reklam pastası var.
Instagram'la birlikte düşünüldüğünde.
Evet,
tabii.
O yüzden geldiler onlar bir şekilde. Ofis açtılar, tamam tabiyiz biz dediler ama Twitter'dan ben öyle bir tavır beklemiyorum. Yani belli de olmaz tabii bu işler sonuçta. Bir de Twitter'da da yani biraz önce de konuştuk. Özellikle o siyasi duruşun Türkiye'deki yansımalarını da biraz böyle hani FETÖ müzahiri bir tavır olarak yorumlayabiliriz. Yani hem çalışanlar var orada. Gerçekten FETÖ'ye çalışanlar var. Yani FETÖ'nün bizatihi böyle
isim yayınlanmıştı evet, bir dönem.
Evet,
isim yayınlanmıştı.
Siz daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla FETÖ'nün aslında bakış açısına yakın bir bakış açısı var Twitter'ın da Türkiye'deki özellikle gelişmelerle ilgili. Dolayısıyla bir hani o elit tavrı Trump karşısındaki veya Biden'a destek anlamındaki elit tavrının Türkiye'de de aslında belli bazı efendim kesimlere ve dolayısıyla hükümete karşı olduğunu düşünebiliriz. Bunun da muhtemelen bir restleşme ortaya çıkartacağını, ofis açmama şeklinde ortaya çıkacak bir politikayla sonuçlanacağını ve belki de işte ben biraz önce geçen hafta zannediyorum veya ondan önceki hafta mı konuşmuştuk hatırlarsanız bu tür ofis açmamaların da aslında Türkiye'de işte ifade özgürlüğü, işte gazeteciler hapse atılıyor, işte efendim bak şimdi interneti kısıtlıyorlar tarzında bir takım aslında seslere ya da işte
propagandaya
aslında malzeme olabileceğinden söz etmiştim. O kısmen yanlış çıktı o öngörü ama Twitter için bu öngörü hala devam ediyor.
Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Tabii Türkiye'deki sosyal medya yasasını konuşurken Almanya, Fransa ve İngiltere'den örnek veriyoruz. İngiltere'deki henüz daha yasalaşmış durumda değil, hazırlık aşamasında ama mesela Almanya'daki sosyal medya yasası da keza Fransa'daki de aynı. Türkiye'deki yasaya göre çok daha sert tabii bir takım içerikler barındırıyor. Mesela Almanya'daki sosyal medya yasasına göre siz internette gördüğünüz suç teşkil edecek bir içeriği vatandaş olarak bildirmezseniz siz de o suçun ortağı oluyorsunuz. Yani bu kadar ilerletmiş. Fakat baktığımız zaman Twitter'ın Almanya'da ofisi var. Fransa'da ofisi var. İngiltere'de var. Tabii Türkiye'ye bakışın da sizin dediğiniz gibi.
Tabii üçüncü dünya ülkesi. Yani tamamen böyle bir üstten bakış. Bizde de tabii ilginç bir şekilde önce Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın böyle bir yakınması oldu. Malum hani kendisinin annesiyle çektirmiş olduğu bir fotoğrafa altta böyle yakışıksız yani iğrenç bir takım ifadeler kullandılar. O da böyle çıktı yine Twitter üzerinden böyle bir İşte efendim bakan olsam ne yazar tarzında
evet.
Bir söz söyledi. Sonra Abdülhamit Gül'ün açıklaması geldi. Şimdi ben oradan Twitter'dan mesela bakıyorum. Diyor ki ya bir telefonluk diyor meseleyi niye buradan aktarıyor bakan diyor. Kendisi tweet atıyor bunu söyleyende. Bunu söyleyende
evet.
Tweet atıyor.
Evet.
Yani böyle ilginç bir şey var. O şeyde de anlattık ya. Yani işte Twitter'ın bundan sonraki karşılaşacağı yaptırım reklam daraltması olacak. Diyen de tweet atıyor yani. Bunu ilk açıklama yapan tweet atıyor. Şimdi burası öyle bir mecra haline geldi ki yani neredeyse artık o basın bültenleri işte bir takım hani işte basın ordusu, basın danışmanları falan filan bunların yaptıkları her şey neredeyse buradan artık yürütülür hale geldi. Ya bu noktada da hakikaten bunu düşünmek lazım yani.
Yani işlevi açısından söylüyorsunuz değil mi? Yani tabii, adamlar tabii kurdukları sistem aslında bir anlamda kopamadığın, vazgeçemediğin veya senin gündelik hayatında, kişisel olarak da iş hayatında da bir şekilde öyle bir yer kaplıyor ki etkinliği tabii, gücü belki de buradan geliyor.
Evet.
Devam edelim Altınoluk gündemden haberleri okumaya. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Altınoluk gündeme abone olmak isteyenler altınoluk.com.tr adresinden abone olabilirler. Altınoluk gündem her cuma sabahı kayıtlı abonelerine Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri bir bülten, bir seçki olarak sunuyor. Lütfü abi, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel riskler raporu açıklandı. Dünyanın gelecek iki yılını en fazla etkileyecek küresel riskler olarak da COVID-19 virüsü kaynaklı ölümler ve salgının ekonomik etkileri olacak diye gözüküyor. Rapora göre COVID yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ediyor. Sosyal uyumu ve küresel işbirliğini daha da zayıflatıyor. Hatırlarsanız Bill Gates'in bir açıklaması vardı. Bu küresel işbirliği açısından önemli aslında COVID, bu aşı konusunda falan diye, ama Dünya Ekonomik Forumu'nun açıklaması aslında diyor ki küresel işbirliğini zayıflattı diyor.
Ya, tabii onlar şöyle, yani bir kapitalizmin bir dolu dizgin gidişi var yani. Kapitalizmin dolu dizgin gidişi onun hali tabiisi. Birazcık böyle hafif rahvana döndü mü hadi efendim küresel işbirliği azaldı falan filan diyorlar. Yani kapitalizmin iki tane temel tabiatı var İbrahim'ciğim. Bir tanesi sürekli gelişmek ama niye geliştiğini bilmeden sürekli böyle azman gibi büyümek. Bir de ve bunu böyle bir ara dönemlerde krizlerle fırsata dönüştürmek. Şimdi kapitalizm krizde, kapitalizm krizde diye hep böyle izahlar yapılır. Kapitalizmin krizde olması onun hayatiyetini devam ettiren en önemli göstergedir. Dolayısıyla küresel işbirliği imkanları azaldı diyenler, ha bir sıçrama yerine doğru gidiyoruz aslında, onu kastediyorlar. Yani bir yere daha doğru gidiyoruz. Orada tekrar kapitalizm yine küllerinden doğacak tarzında.
Orada
yani
yeni bir pazar açılacak. Evet, sonra bu paylaşılacak.
Yani öyledir. Öyledir, kesinlikle öyledir. Ve bu anlamda da hakikaten insanoğlunun bu yeryüzünde karşılaşabileceği en büyük efendim afetlerden bir tanesidir. Vahşi kapitalizm. Bakın bu noktada da böyle bir hani külliyen kapitalizmi reddetmek de çok mümkün de değil. Niye? Çünkü o insanın, hani Rabbimiz de buyuruyor ya, insan zalimdir, cahildir. Tam da bu zalim ve cahil insanı homo economicus olarak böyle temel alıp onun üzerinden aslında bir sistem oluşturmaya, bir bakış açısı, bir dünya okuması yapmaya soyunmuş bir sistemden bahsediyoruz. Ve o tarafı oynadığı için, yani karanlık tarafını oynadığı için insanın da şimdiye kadar hep böyle ilginç bir şekilde devam ettirdi. Burada işte faziletin, İyiliğin, o insanın iyi tarafının böyle güçlenmesi gerekiyor. Bunun bir sistematik hale gelmesi gerekiyor. Ya yani alternatif olmak gerekiyor yani. Ve bu hak batıl mücadelesinde aslında batılı temsil eden tarafların organize oluşu yanında hakkı temsil edenlerin de organize olması ve dolayısıyla kendi cazibelerini arttırmaları gerekiyor. Tabii bu mücadele tarihin başlangıcından beri, İnsanın varoluşundan beri insanda bizatihi devam eden bir mücadele olduğu için galibiyetten ya da mağlubiyetten tam anlamıyla bahsedemeyiz. Şey vardır, amakı hayal vardır malum Filibeli Ahmet Hilmi'nin. Orada işte karanlık ordusuyla aydınlık ordusu karşı karşıya gelirler. Böyle muharipler çıkartırlar teke tek işte şey yapmak için. İşte oradaki olayın kahramanı Raci de kendisini işte çıkacak bir muharip olarak görür rüyasında. Adı da güya Hikmet Pehlivanıymış kendisinin. Hikmet Pehlivanı çıkar o karanlık ordusundaki işte diyelim ki şeyi, kıskançlığı diyelim, öfkeyi diyelim efendim, işte bir takım kötü duyguların her birisi bir pehlivanla tavsif edilmiş. Onların hepsini tek tek yener. Sonra böyle o yendikçe tabii yani hak bir cephe kazanmış oluyor. Dolayısıyla ortalığı aydınlık biraz daha kaplıyor. Batıl tarafı galip geldikçe karanlık daha fazla artıyor. Raci'nin önünde kimse kalmayınca akşama doğru diyor, İşte efendim ortalığı böyle çın inleten tiz bir çığlık duyuldu diyor. Yüzünde peçesiyle diyor incecik birisi geldi. Ondan sonra Raci'nin karşısına çıktı diyor. Ve Raci diyor tek bir efendim vuruşta yere devirdi diyor. Kimmiş bu pehlivan? Nefsemmare.
Ya.
Ya kötülüğü emreden nefis. Ve o ondan sonra önüne gelen bütün pehlivanları kim varsa yani işte şecaat, cesaret, iyilik işte efendim güzel huy ne kadar güzel huy adına ne kadar efendim haslet varsa hepsini tek tek diyor mağlup etti. Ortalığı iyice karanlık kapladı. Neredeyse zifiri karanlık denebilecek bir noktaya gelindiği anda hak tarafından diyor bir pehlivan çıktı geldi diyor. Böyle efendim vakur bir pehlivan ve nefsemmare onu görünce böyle şey yaptı. Teslim oldu diyor ona. Onu yendi. Ne onun peki ismi? Onun ismi de aşk.
Evet.
Muhabbet.
Evet. Yani,
dolayısıyla bizim hakikaten bu mevzuda belki akıl anlamında efendim bir takım teknikler anlamında ortaya koymuş olduğu o sofistike hayat tarzları hakkında çok fazla böyle efendim hani iyiliğin, hakkın, güzelliğin, onun cazibesini arttırmamız mümkün olmayabilir. Kapitalizm bu anlamda, batılın bu anlamda daha belki farklı şeyler olabilir. Hani teknik donanımları, daha böyle komplike, daha sofistike araçları olabilir. Ama hak tarafında insana verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesi sevmek ve sevilmek nimeti var. Bu işte her şeyi hani Mevlana'nın dediği gibi bakırı altın yapan bir iştir yani. Evet. Biz de buraya nereden geldik bilmiyorum da.
Kapitalizmin tarihi serüvenini konuşuyoruz. Yani medya okuryazarlığı çerçevesinde. Tabii yani şimdi o kadar enteresan bir şey ki ben tabii hemen bir haberle konuyu bağlayayım. Diyor ki bu eşitsizlik veya adalet konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hafta bir açıklaması oldu bu Covid ve aşı meselesinde. Yoksul ülkelere Covid-19 aşısı tedarik edilmesi konusunda dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü.
Evet, o da çok ciddi bir şey gerçekten.
Aşıların tüm ülkelere eşit ve adil dağıtılması için küresel dayanışma çağrısı yapıyorlar. Ve diyorlar ki şimdiye kadar en az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Düşük gelirli bir ülkeye ise sadece 25 doz verildi.
Gine'ye sadece 5 doz verilmiş. Yani 25 doz. Gine değil mi o? Evet.
Ülkeyi bilmiyorum ama.
Gine'ye sadece 25 doz verilmiş. İkişer defa alacaklarını düşünürsen 12 kişi.
Evet.
12 kişi.
Bir kişi tek dozdan mahrum kalıyor yani.
O da muhtemelen devlet başkanı ve etrafındaki böyle birkaç insana uygulanabilecek bir şeydir. Yani bu da çok ilginç. Şimdi o açıdan işte tam da burada İbrahim'cim yani şimdi tarihi süreçleri böyle birer ikişer cümleyle özetlemek çok kolay değildir. Bu tür genellemelerden de kaçınmak lazım ama aslında işin özü şu. Hak, doğru ve iyinin yanında olanlar veya onu temsil edenler güçlü olmak zorundalar. Başka çare yok.
Tabii.
Güçlü olacak, alacak bu aşıyı o garibana, mazluma dağıtacak bizzat yani. Diğer türlü hiç kimse ummasın ve beklemesin ki hep beraber böyle işte şuna şu verelim. Hayır bu mazlum, hayır o mazlumun efendim hakkını savunacak. Sadece hakkın rızasını almaya çalışacak bir efendim düzen lazım. Yani alemin nizamı ancak böyle sağlanır. İyinin, doğrunun, güzelin gücü artacak. Peki nasıl olacak da onun gücü artacak? Yani o zaten temel sorunumuzdur. Onu evet. Zaten bulmaya çalışıyoruz.
Bir başka haberle devam edelim dilerseniz. Amerikan merkezli büyük bir medya şirketi Discovery biliyorsunuz. Yeni bir yatırım yaptı Türkiye'ye. Blue TV'ye. Blue TV'de bir çevrimiçi akış platformu aslında.
Ne yani gibi? Eksenden sonra bu da üçüncü mü olacak şimdi?
Yok. Blue TV Eksen'den daha önceydi. Puhu TV ile beraber kurulmuştu. Blue TV Aydın Doğan'ın yani eski medya patronu Aydın Doğan'ın torunu olan Aydın Doğan'ın kurduğu Blue TV'ye Discovery %35 ortak oldu. Puhu TV bildiğim kadarıyla Doğuş grubunun Eksen yani aslında Türkiye'deki bu dijital platformlarda Netflix'in etkisi yine Türkiye'den çıkmadı ama Netflix'in dünyayı o sarsan etkisi yerel ölçekte de ülkeler bazında da kendi platformlarını ortaya çıkarıyor. İçlerinde dikkat çekenler ise yurt dışından yüksek miktarda yatırım dağılıyor. Tabii burada başka bir takım...
Yani sermaye de şeye kayıyor aslında, dijitale kayıyor değil mi İbrahim'cim?
Yani, bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor, çok evet. Net bir şekilde gösteriyor. Yani bu arada 2016'dan beri de 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içerik üretmişler. Tabii yani burada gazeteleri, televizyonları falan konuşuyoruz diyoruz ya Lütfü abi. Yani bir akşam bir dizi 3 saat ya. Bir gazetenin...
Bir seri izleme diye bir kavram var. Şimdi bu platformların iki tane özelliği var. Bir tanesi istediğin zaman, istediğin şekilde, istediğin yerde ve istediğin türü çok rahat izleyebiliyorsun. Hani eskiden haftada bir dizi beklerdik böyle günlerce, işte onu izleyelim, işte izlemek isteyen varsa tabii. Öyle bir şey yoktu. Ya öyle bir şey, bir lüks yoktu yani. Şimdi tam istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin içeriği izliyorsun ve dahası bu seri izleme. Yani bir diziyi izledin, birinci bölümünü, o seriyi bitiriyorsun bir sene boyunca. İkinci seriye başlıyorsun. Böyle neredeyse dizi kampına girip böyle yani kafayı sıyıracak derecede o içerikle meşgul oluyorsun. Bunlar tabii tüketicinin de aslında değiştiğini de gösteren bir şey. Gençler bunlara çok böyle rağbet ediyorlar. Dolayısıyla oralarda da çok böyle yani o içerikleri mesela bir ara konuşalım İbrahim'cim. Yani genellikle hani Netflix'le ilgili içeriklerde bir işte bir hayat tarzı, bir alternatif hayat tarzının hep böyle bir şekilde bir kıyısından köşesinden cazip gösterilmeye çalışıldığı hep söylenir ama belki çok daha derinlerde daha böyle farklı ideolojilerin de aslında insanlara verilmeye çalışıldığını, yani işte diyelim kadere ilişkin, insanın yeryüzündeki konumuna ilişkin. Mesela geçenlerde bir şeyin, Yeni Papa diye bir dizinin böyle girişinde, giriş birinci bölümünü biraz böyle dini de bir içerik olunca böyle ilgimi çekti. Böyle papalık malum makamına, öyle bir makam varsa eğer, oraya bir efendim Amerikalı genç bir papa seçiliyor. Bir kardinal, Amerikalı genç bir kardinal oraya papa oluyor. Şimdi aslında ateist, inanmıyor. Şimdi hakikaten böyle ilginç bir bakış açısı. Mesela rüyasında ilk yaptığı o işte Vatikan meydanındaki konuşmasını görüyor. Orada mesela işte özgür bir dünya diyor, işte eşcinsellere, işte efendim şunlara, bunlara, işte evlilik dışı ilişkilere imkan verildiği, biz birbirimizi çok böyle efendim bir takım kurallarla kısıtlıyoruz, bunların olmadığı, herkesin yüzü böyle düşüyor oradaki insanların, işte efendim müthiş bir efendim böyle skandal olacak, meğer rüyaymış daha sonra. Ama orada böyle bir kendisine de günah çıkarması için bir kardinal tahsis edilmiş. Vatikan'daki herkesin günah çıkarması için bir kardinal var. O kardinal ona da gelip sizin günahınızı da çıkarayım mı diye soruyor. Diyor ki ben diyor inanmıyorum ona diyor, Tanrı'ya. Efendim diyor ne demek diyor, yani şaşırıyor böyle. Çünkü diyor benim diyor o tevbe edeceğime inanmıyor diyor. Benim tevbe edeceğime inanmıyor, ben de o yüzden ona inanmıyorum diyor. Ne diyorsun siz? Şaka yapıyorum diyor ya, şaka yapıyorum diyor. Buna mı sen aldandın falan tarzında geçiştiriyor ama aslında tam da
mesajı kendi vermiş oluyor.
Mesajını veriyor. Hakikaten çok çok ilginç bir şey. Bu biraz da hani din diye tarif edilen aslında tamamen o tahrif edilmiş Hristiyanlığın aslında ortaya koyduğu bu çarpık mesajların, işte yani insanın günahkar doğduğu ve dolayısıyla tevbe etmesinin öyle kolay mümkün olmadığı, bunu ancak işte onun için Jesus Christ'ın yaptığı gibi, aslında o böyle birazcık hani beşer aklıyla üretilmiş olan nazariyeler modern insanın kafasına sığmıyor. Ama bunu bize Hristiyanlık böyle diye anlatmıyorlar. Bütün dizilerde, neredeyse bütün içeriklerde bu çarpık din algısı üzerinden bütün dinler dövülüyor. Dolayısıyla buralardaki o şeyi görmek lazım, yani oyunu ve ortaya çıkan içerik kaymalarını. Diğer türlü ondan sonra gencimizde, evladımızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda buralardaki böyle fantastik, böyle birazcık hani insan zihnini zorlayan bu genellemelerle aslında buralardan beslendikleri için dönüyor. İşte Hristiyanlığın tarif edilmiş bir boyutuna getirilen eleştirileri dönüp sen kendi muazzez dinine karşı da kullanmaya gidiyor. Maalesef.
Evet. Lütfü abi ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.